Ayrım 32. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 272. Önünde kadillak dükkanlar, depolar, küçük fabrikalar arasında ilerliyor. Farları yolun iki yanındaki binaları aydınlatıyor. Karanlık tünelin içinde kurtuluşa giden bir yolu ışıtıyordu. Rolls'un arka kanepesindeki iki general, Mark'ın yere yatma konusundaki emrini dinlememişlerdi. İkisi de dimdik oturuyor, ölçülü bir sesle olayı tartışıyorlardı.
''Hızlı düşündün delikanlı,'' dedi Smuts. ''O dönüşü beklemiyorlardı.''
''Şan zeki çocuktur,'' diye homurdandı.
''Ama sen o tabancayla boşuna vakit kaybediyorsun.''
''Yapacak bir şey olsun.'' diye. Şan bunu söylerken tabancasını bir daha doldurdu.
''Sen benim komandolarım arasında olmalıymışsın dostum Şan. Sana cephane tasarrufunun nasıl yapılacağını öğretirdim.''
Smuts Şan'ın önceki sözünün öcünü almaya çalışıyordu. Kadillağ'ın farları ilk yokuşta hafif yukarı doğru yükseldi. Aynı anda hep birlikte yol üstündeki barikatı gördüler. Yolun üzeri bir baştan bir başa petrol varilleriyle, kerestelerle, demir somyalarla, kum torbalarıyla, ev eşyalarıyla doldurulmuştu. Şan yüksek sesle galiz bir küfür savurdu.
''Şimdi dönebilirim,'' diye bağırdı Mark. ''Ama yavaşladığımızda bizi avlarlar. Hem öteki tuzaktan bir kere daha geçmek zorunda kalırız.''
Şan Kadillağ'a dikkat et diye ona bağırdı. Ağır siyah araba hiç kararsızlık göstermemişti. Yokuşu hızla çıkıp barikatın üzerine atıldı. En zayıf noktasını seçip oraya yöneldi.
Gedik açacak, onu izle Mark.
Kadillağ barikata çarpınca masalar, sandalyeler havalara uçtu. Rüzgarın ve motorun sesine rağmen Mark çarpmanın gürültüsünü duyabilmişti. Derken Cadillac geçti, yokuşu tırmanmaya devam etti. Ama hızı giderek azalıyordu. Parçalanan radyatöründen beyaz dumanlar yükselmekteydi. Ne olursa olsun barikatta bir gedik açmayı başarmışlardı. Mark oraya yöneldi, tahta parçalarının üzerinden sarsılarak geçti, yokuşta hızlandı. Öndeki arabayla aradaki mesafeyi kapatmaya başladı. Cadillac iyice yavaşlıyordu. Besbelli kötü bir yara almıştı.
Mark durup onlara yardım edelim mi diye sordu.
Şan hayır diye kükredi. Biz başbakanı.
Evet diye bağırdı Smuts'ta. Onları orada bırakamayız.
Mark kararınızı verin diye bağırdı. Arka kanepede inanılmaz bir sessizlik oldu. Mark yavaşça frene bastı. Makineli en yakındaki madenin kenarından ateşe başladı. Kör edici bir beyaz ışık yolu fırtına gibi süpürdü. O çatırtıyı tanımamaya olanak yoktu. Sean'la Mark aynı anda inanmaz bir sesle "Vickers!" diye bağırdılar. Başbakanın yeşilli sarılı forsunu burnunda dalgalandıran Cadillac ölüm ateşine doğru yaklaştı. Mark ona bakarken birden arabanın parçalanmaya başladığını gördü. Ön cam ve yan camlar patlayıp binlerce küçük parça halinde bulut gibi saçıldı. İçerideki üç kişi yolunma makinesine tutulmuş piliçler gibi parçalara bölündüler. Cadillac yoldan çıktı, ahşap bir deponun duvarına burundan tosladı. Ama inatçı Vickers hala ona ateş etmeye, kaportasında iri delikler açmaya devam etti. Saç gövdeden kopan parçalar Rolls'un farları önünden gümüş paralar gibi uçarak geçiyordu. Vickers'ın hedefi değiştirip Rolls'a yönelmesi artık bir an meselesiydi. Mark bunun farkındaydı. Yolun ilerisine bakıp bir umut aradı. Ahşap depoyla bir sonraki binanın arasında bir aralık vardı. Rolls'un sığabileceği kadardı ancak. Mark yavaşlayıp dönmeye hazırlandı. Makinelinin başındaki adam onun niyetini anladı. Ama namluyu Rolls'a çevirirken yüksekliği hemen anlayamadı. Mermiler yolun yüzünü yırttı, tozları uçurdu, yandan arabanın altına doğru kaydı. Daha makineliği kullanan hedefini ayarlayamadan Cadillac'ın benzin deposu patladı. Korkunç bir gürültüyle birlikte kırmızı alevler ve koyu bir kara duman yükseldi. Onun perdesi ardında Mark aralığa doğru atıldı. Direksiyonun zor dönmesine rağmen koca arabayı oraya sokmayı başardı. Bu arada burnunu bir yere fena halde çarptı. 15 metre ileride dar geçidin içinde koca bir trailer duruyor, yolu tıkıyordu. Üzeri kereste yüklüydü. Mark hemen frene bastı, arabayı durdurup dışarı atladı. Deponun köşesi onları Vickers'ın gözünden saklıyordu. Ama öndeki trailer de çıkışlarını engellemekteydi. Grevcilerin durumu anlayıp gelmeleri, onları tüfekleriyle delik deşik etmeleri birkaç dakika ya sürer ya sürmezdi. Mark makineli ateşinin ön sol tekeri patlattığını hemen gördü.
Arka kapıyı tuttuğu gibi açtı. Shaw'nın elinden Mandiher'i kaptı. İki generale lastiği değiştirin, ben onları oyalamaya çalışacağım diye bağırıp geçidin ağzına doğru ilerledi. Shaw alaylı bir gülümsemeyle, bir daha bana emir verdiğinde efendim demesini söyleyeceğim dedi. Sonra Smuts'a döndü. Sen ömründe hiç lastik değiştirdin mi Cani?
Saçmalama Shaw, ben alaydan yetişme askerim. Üstelik senden yüksek rütbeliyim.
Smuts da ona gülümsedi. Altın sakalıyla farların ışığında tıpkı bir Viking'e benziyordu.
Bırak övünmeyi dedi Shaw, sen Kriko'yu kullan.
Mark depo binasının köşesine varıp çömeldi. Çevresine bakmadan önce elindeki Mannlicher'i kontrol etti. Cadillac kocaman bir alev yığınıydı. Yanık lastik ve yağ kokuları kızarmakta olan insan eti boğucuydu. Sürücünün gövdesi hala direksiyonun başında oturuyordu. Ama öfkeli alevler o gövdeyi yalayıp durmaktaydı. Adamın kafası giderek kararıyor, kömürleşiyordu. Vücudu ağır bir ölüm balesiyle ikide bir kıvrılmaktaydı. Mark'ın daha önce fark edemediği bir rüzgar vardı. Tepeden doğru esiyordu. Değişken bir rüzgardı. Yangının dumanlarını bir sağa savuruyor, sonra cayıp tekrar yolun üzerine yayıyordu. Alevlerin üzerinden bakıldığında karşı taraftaki perspektif bozuluyor, insana sahte görüntüler gösteriyordu. Mark O. Vickers'a gerçek anlamda tehlike oluşturabilmek için yolu aşıp karşı tarafa geçmesi gerektiğini anladı. Açık alanda 50 metrelik bir yeri koşarak alması şarttı. Ancak o zaman Vickers Mark için sağlam bir hedef olurdu. Rüzgarı bekledi. Az sonra yaklaştığını gördü. Ateşin ışığında tepenin yukarılarındaki otlar hafifçe yatmıştı. Derken rüzgar dumanları kaptığı gibi yolun üzerine doğru yaydı. Mark deponun köşesinden fırladı. Rüzgarın kendisine hile yapmış olduğunu ancak 20 metre koştuktan sonra anladı. Biraz üfürmüş, sonra hemen vazgeçmişti. Birkaç saniye sürmüştü ancak. Sonra da gece yeni baştan sakinleşmişti. Yalnız Cadillac'ın yanma çıtırtıları duyuluyordu. Duman yok olduğunda Mark yolun yarısını almıştı. Karnında bir yumru gibi hissetti korkuyu. Sonra o yumru bacaklarına doğru yayıldı. Öte yandan beyninin içindeki savaş saati durmaksızın tik takını sürdürüyordu. Vickers'ın başındaki adamın kendisini tam hangi anda gördüğünü, namluyu ayarlayıp ona çevirmek için ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu hesaplamaktaydı. Şimdi diye düşündü, hızını kesmeden belden büküldü, tam beklediği anda patlayan makineli kurşunlarının altına dalıp bir takla attı. Hareketin hızı onu hemen tekrar ayağa kaldırdı. Düşmanın namlusu kendisini tekrar bulana kadar birkaç saniyesi olduğunu biliyordu. İleri atılırken sırtındaki eski yaraların sancısını duydu. Yıllardır acımamıştı o yaralar. Bu acı beklentiden doğuyordu. Tek nedeni takla sırasında sırtının yere çarpışı değildi. Yolun karşı tarafındaki kırmızı toprakların kendisine doğru yaklaştığını gördüğü sırada Vickers'ın namlusunun yine kendi üzerinde olduğunu da hissetti. Ayakları ileride yatarak öne doğru kaydı. Aynı anda Vickers'ın mermileri de başının yukarısındaki havayı dövüyor, karşı taraftan tozları kaldırıyordu. Mark karşı alanın ilk tepeciği dibinde bir süre yüzü koyun yattı. Yüzünü dirseğinin oyuğuna gömmüştü. Eski yaralarının sancısı geçinceye kadar sürekli hıçkırıp soluğunu toparlamaya çalıştı. Sonunda kalbinin temposu normali buldu. Başını tekrar kaldırdığında yüzündeki ifade donuk, öfkesi eyleme dönüktü. Fergus MacDonald elini Vickers'ın tetiğinden çekip bir küfür savurdu. Önündeki yamaçtan aşağı bakıp namluyu sağa sola çevirerek rastgele birkaç kez daha ateş etti. Yanına diz çökmüş olan adam galiba vurdun onu diye fısıldadı. Bok vurdum diye tısladı Fergus. Sonra namluyu yolun üzerinde gözüne değen bir kıpırtıya çevirdi. Kısa süre ateş etti, yine mırıldandı. Tamam, çekilelim artık.
Dur be yoldaş, avladık onları diye itiraz etti arkadaşı.
Seni sersem budala, herifi görmedin mi diye sordu Fergus. Yolu nasıl geçti fark etmedin mi? Karşımızda domuzuna tecrübeli biri var, anlamıyor musun? Kim olursa olsun azılı katil bu herif.
Bir tek itin bizi yerimizden etmesine izin mi vereceğiz?
Evet, öyle yapacağız dedi Fergus. Karşımda o herif oldukça ben bu silahı tehlikeye atmam. Bu silah 100 talimli askere bedeldir.
Çelik namluyu sevgiyle okşadı. Biz buraya kurnaz Jenny'yi öldürmeye geldik.
O da şu anda arabanın içinde fırınlanıyor. Fırınlayalım buradan.
Vickers'ı sökmeye koyuldu. Namluyu bir çevirip içinde bulunabilecek kurşunları boşalttı.
Çocuklara söyle biz geri çekilirken koruma ateşi açsınlar dedi.
Fişek kemerini çekti sonra Vickers'ı üçlü ayağın üzerinden kaldırıp kucakladı.
Çabuk ol dedi yanındaki adama. Geliyordur İtoğlu. Soluğunu ensemde hissetmeye başladım bile.
Yamaçta 8 grevci vardı. Fergus'la 2 kişi Vickers'ın başında ayrıca da 5 dağınık adam daha.
Tamam gidiyoruz.
Fergus silahı kaldırıp omzuna vurdu. Cephane şeritlerini sol eline aldı. Yardımcısı da madeni ayağın 25 kiloluk ağırlığını yüklendi. Yedek cephaneyle 5 galonluk soğutma suyunu 3. arkadaş taşıyordu.
Biz çekiliyoruz diye seslendi Fergus tüfekçilere. Gözünüzü dört açın. Peşimizde tehlikeli bir it var.
Grup halinde koşmaya başladılar. Vücutları eğikti. Ayakları kumlar üzerinde kayıp duruyordu. Silahın sesi sol taraftan geldi. Fergus bunu beklemiyordu. Ayrıca tepenin inanılmayacak kadar yukarısından geliyordu.
Herif oraya bu kadar kısa sürede varmak için kanat çıkardı sırtından herhalde diye düşündü.
Ses tok, ağır bir sesti. Av silahı gibi bir şey. Arkadan üçüncü arkadaşının inlediğini duydu. Ciğerlerindeki hava zorla dışarı boşalıyormuş gibi bir ses çıkardı adam.
Fergus başını çevirdiğinde onun yere yıkıldığını gördü. Beyaz kumlar üzerinde koyu renk şekilsiz bir karaltı.
Tanrım diye soludu Fergus. O uzaklıktan bu olmadık ışıkta ateş edebilmek müthiş bir şey olmalıydı.
Bir tek yıldızlar, bir de Kadilla'nın alevleri.
Tüfek tekrar uğuldadı. Fergus yamaçtaki arkadaşlarından birinin bağırıp hışırtı ile çalılar arasına devrildiğini duydu. Hasbını doğru değerlendirdiğini anlıyordu. Bir katildi bu herif. Artık hepsi koşmaya başlamışlardı. Bir yandan bağırıyor, bir yandan rastgele ateş ediyorlardı. Fergus da onlarla birlikte koştu. Kafasında bir tek düşünce vardı. Değerli Vickers'ını güvenceye almak, kurtarmak zorundaydı. İki omzu arasında ceketi terden sırılsıklandı. Ter damlaları sırtından beline doğru süzülüyor, kasketinin kenarından alnına sızıyor, gözlerine girip görüşünü bulanıklaştırıyordu. Sonunda sık bitki örtüsü altına varıp kendisini güvenli siperine attığında konuşabilecek durumda değildi. Makineliği kucağında kundaklı bebek gibi tutuyordu.
Tüfekçiler birer birer gelip kendilerini güvenceye aldılar.
''Kaç kişiydi bunlar?'' diye soluldu içlerinden biri.
''Bir başkası bilemiyorum.'' diye karşılık verdi. ''En azından bir düzine zarp olmalı.''
''Ben 5 tanesini gördüm.''
Fergus soluğunu ayarlamayı sonunda başardı. Artık konuşabilecek durumdaydı.
''Bir kişi.'' dedi. ''Bir tek kişiydi, o kadar.''
''Kaypak Jenny'nin işini bitirdik mi?''
Fergus güvenli bir sesle ''Evet.'' diye karşılık verdi. ''Onun işi tamam. İlk arabadaydı.''
Force'unu gözlerimle gördüm. Pişerken vücudunu da gördüm. Artık evlerimize dönebiliriz.
Rolls-Royce tek başına Marshall alanındaki polis merkezinin önünde durduğunda saat 11'e pek az vardı. Kuşkulu nöbetçiler arabayı hemen durdurdular. Ama içindeki yolcuları tanıyınca bir düzine yüksek rütbeli polis ve subay binanın merdivenlerinden aşağı onları karşılamaya koştu. Başbakan hemen geniş konuk salonuna girdi. Birinci kattaki bu salon askeri yönetimin karargahı haline getirilmişti. Sıkı yönetim komutanlığı buradaydı. Masanın çevresindekilerin onu görünce duydukları sevinç açıkça görülebilecek gibiydi. Durum berbattı ama artık Smuts gelmişti. Bundan böyle işlerin yeniden düzene girmesini, keşmekeşin sona ermesini umabilirlerdi.
Smuts onların raporlarını sessizce dinledi. Bir yandan çenesindeki keçi sakalını çekiştirip duruyordu. Dinledikçe yüzündeki ifade daha ciddileşti.
Haritaya eğildi, bir süre daha sessizliğini sürdürdü. Sonra başını kaldırıp General Van Deventer'e baktı. İki savaşta silah arkadaşlığı yapmıştı onunla. 1901'deki Leto von Forbeck harekatında omuz omuza Cape'e girmişlerdi komandolarıyla.
Jacobus dedi Smuts, sen Doğu birliklerine komuta et.
Van Deventer emri anladığını gıcırtılı bir sesle belirtti. 1901'de bir İngiliz kurşunu ses tellerini harap etmişti adamın.
Sean, sen batıyı al. Brixton tepesini yarın öğlene kadar ele geçirmek istiyorum.
Sonradan aklına gelmiş gibi ekledi. Senin çocuklar Natal'den gelmişler mi?
Umarım, dedi Sean Courtney.
Ben de, Sunut sona gülümsedi. O tepeyi tek başına ele geçirirken eğleneceksin.
Yine gülümsedi.
Savaş planlarınızı kahvaltı saatine kadar istiyorum baylar. Sizi hatırlatmama gerek bile yok. Ama parolamız yine her zamanki gibi hız olacak. Bu yarayı bir an önce dağlayıp sarmak zorundayız.
Sonbahar başlarında güneşin başka türlü bir pırıltısı oluyordu. Duru, şen, bir mavi gökten, sanki incelmiş bir atmosfer içinden akıp geliyordu ışınları. Tam aşıkların sessiz bahçelerde piknik yapacağı mevsimdi. Ama 14 Mart 1922 sabahı hiç de sakin bir sabah değildi. Johannesburg'u ve çevresindeki banliyöleri sinsi, ürkütücü, sahte bir sükunet sarmıştı o sabah. Van Deventer iki gün içinde Doğu cephesini temizlemiş, grevcileri Boer komando taktikleriyle şaşırtmış, Benoni ve Dunsvart'taki direnişi silip süpürmüş, Brakpan'ı ve oradaki madeni ele geçirmiş, emrindeki Britler de Modder ve Gedult madenlerini alıp Springs'le ona katılmışlardı. İki günde Doğu cephesindeki ayaklanmayı da bastırmış bulunuyorlardı. Binlerce grevci beyaz bayraklarla teslim olmuş, duruşmaya çıkarılmak üzere alınıp götürülmüşlerdi. Ama Fortsburg tam Brixton tepesinin merkezi sayılıyordu. İhtilalin de beyni oradan emir vermekteydi. Sean Courtney sonunda tepeyi almış bulunuyordu. Ama bunu ancak iki gün süren kanlı çarpışmalardan sonra yapabilmişti. Zırhlı birliklerin ve hava birliklerinin desteğiyle kayalıkları, okul binalarını, tuğla tesislerini, mezarlığı, resmi binaları, evleri bombalamak zorunda kalmışlardı. Oralar grevcilerin merkezi haline getirilmişti çünkü. Gece bastırınca her iki tarafın ölülerini taşıyor, hepsini Milner Park'ı mezarlığına gömüyorlardı. Grup grup, herkesi kendi arkadaşları arasına. Askeri askerle, grevciyi grevciyle. Sean artık bıçağı kalbe saplamaya hazırdı. Parlak güneş ışıkları altında Fortsburg'un madeni çatıları karşılarında pırıl pırıl parlamaktaydı. Mark Anders işte geliyor, dedi. Hepsi dürbünlerini kaldırıp ufukta beliren minik kara beneye doğru tuttular. DG-9 yaklaştı, güneyden doğru Fortsburg evleri üzerinden uçmaya koyuldu. Mark dürbünün merceğinden ön kabinde pilotun başını ve omuzlarını görebiliyordu. Seyir subayı yanda yığılı duran basılı kağıtların ipini kesti, açık delikten uçurdu. Kağıtlar uçağın ardında beyaz bir fırtına gibi uçuşarak yayıldılar, döne döne kumrular gibi kentin üzerine doğru alçaldılar. Bir rüzgar kağıtlardan bazılarını tepeye doğru savurdu. Mark bir tanesini havadan kaptı, üzerindeki yazılara göz attı.
Sıkı yönetim emridir. Kadınlarla çocukların ve hükümeti destekleyen herkesin bugün saat 11'den önce Fortsburg'un başkaldırmış kesimlerinden çıkması gerekmektedir. Bu yörelerde askeri operasyonlar yapılacaktır. Bu emre göre yasaya karşı çıkmış hiç kimseye cezai bağışıklık sağlanamaz. Sean Courtney komutan.
Kötü cümlelerle, karanlık bir ifadeyle kaleme alınmıştı. Mark acaba bunu kim yazdı diye merak etti. Sonra elinden attı. Kağıt ayaklarının dibindeki otlar üzerine düştü.
''Ya gözcüler onları dışarı bırakmazsa efendim?'' diye sordu alçak sesle. ''Sean, sana benim vicdanım olasın diye para vermiyorum delikanlı.'' diye homurdandı.
Bir süre sessizce yan yana durdular. Sonra Sean içini çekti. Göğüs cebinden bir puro çıkardı. Barışmak istermiş gibi Mark'a uzattı.
''Ne yapabilirim Mark? Adamlarımı o sokaklara destek ateşi olmaksızın mı süreyim?''
Kendi prosunun ucunu ısırıp tükürdü.
Hangilerinin hayatı daha önemli? Grevcilerle ailelerinin kimi, yoksa bana güvenmiş, hayatlarını bana teslim etmiş insanların kimi?
Mark alçak sesle, insanın nefret ettikleriyle savaşması çok daha kolay diye mırıldandı.
Sean ona sert sert bakarak, bunu nerede okudun diye sordu.
Neyse ki bu işte siyahlar yok, dedi Mark başını iki yana sallayarak. Kılık değiştirmiş siyah polisleri alana gizlice sokup yerli kabilelerin bölgeyi terk etmesi için haber iletme işini Mark üstlenmişti.
Zavallı garipler, diye ona katıldı Sean. Beyazların bu çılgınlığı hakkında ne düşünüyorlar acaba?
Mark aşağıdaki evlerden gelen çat pat tüfek seslerine aldırış etmeksizin kayanın ucuna kadar ilerledi. Dürbünüyle kente doğru baktı, birden rahatlamış gibi bağırdı.
Çıkıyorlar. Durdukları yerin epey aşağısında ilk grup Vredendorp istasyonunun kapısında belirmişti. Kadınlar küçük bebekleri kucaklarında taşıyor, isteksiz çocukları ellerinden çekerek sürüklüyorlardı. Kimisi değerli eşyalarını da yanlarında taşımaktaydı. Bazıları evcil hayvanlarını yanlarına almışlardı. Kafeslerde kanaryalarını, tasmaların ucunda köpeklerini. İlk küçük gruplar buluştu, hazin bir tabur oluşturuldu, ağır ağır ilerlemeyi sürdürdüler.
''Bir manga yolla, onlara yol göstersin.'' diye emir verdi Sean alçak sesle. Sonra başını eğip sakalını çenesine değdirdi. ''Kadınların yoldan çekildiğine sevindim.'' diye omurdandı. ''Ama ifade ettiği anlam beni üzüyor.''
''Erkekler karşı koyacak.'' dedi Mark.
Sean ''Evet.'' diye başını salladı. ''Dövüşecekler. Bana yeterince kan döküldü gibi geliyordu. Ama onlar bu trajediyi sonuna kadar götürmeye niyetli.''
Prosunu yere atıp üzerine topuğunu bastırarak söndürdü.
''Pekala Mark, aşağıya inip Molly Knox'a söyle, başlıyoruz. Saat 11 olduğunda ateş açacağız. İyi şanslar oğlum.''
Mark bir selam çaktı, Sean onu olduğu yerde bıraktı. Topallayarak tepeden inip savaşı izlemeye gelmiş olan General Sumus'la erkanının yanına doğru ilerledi. İlk şarapneller gökleri yırttı, Forsburg üzerinde patlayarak sessizliği yok etti. Ateşi tepelerdeki birlikler açmıştı. Kısa zamanda diğerleri de ona katıldı. 20 dakika boyunca çıkan gürültü, duman ve toz akıllara durgunluk verecek gibiydi. Mark acele kazılmış siperde durmuş, kenardan bakıyordu. Bu durumu kendisine öylesine korkunç şekilde tanıdık geliyordu ki. Belki 50 kez yaşamış da aynı anı daha önce. Sinirlerinin gerildiğini hissetti, karnındaki korku yumrusu içini bulandırdı. Sipere saklanmak, başını korumak, kulaklarını o seslere tıkamak, öylece beklemek geldi içinden. Olduğu yerde kalmak, yüzündeki ifadeyi değiştirmemek, kaygısızmış gibi görünmek büyük çabaya mal oluyordu. Ama A birliğinin adamları onun yanındaydılar. Mark oyalanmak için siperden çıktıklarında hangi yolu izleyerek ilerleyeceklerini saptamaya koyuldu. Her köşede barikatlar bulacaklardı. Kenarlardaki evlerin hepsinde düşman onları bekliyor olacaktı. Bu ateşler pusuya yatmış grevcileri ürkütemezdi. Sınırlı şarapnel ateşiydi ne de olsa. Sean Courtney daha önce grevcilerin eline düşmüş olan yüzden fazla polis ve askerin güvenliğini de düşünmek zorundaydı. Onlar da bu kentin bir yerlerinde bulunuyorlardı.
''Yüksek güçlü patlayıcı yasak.'' diye emir vermişti.
Mark kendi birliğini sokaklarda ilerlerken parça parça edilebileceğini biliyordu. Arka bahçelerden, mutfaklardan, çamaşırhanelerden geçerek ilerleyecekti. Son hedefleri sendika binasıydı. Saatine bir daha baktı, 4 dakika kalmıştı.
''Tamam çavuş.'' dedi alçak sesle.
Emir siperin içinde çabucak iletildi. Adamlar çömelik pozda biraz yükseldiler, siperin üst kenarından baktılar.
''Eski günler gibi efendim.'' dedi çavuş sevimli bir sesle.
Mark dönüp ona baktı. Adam bu işten enikonu zevk alıyor gibiydi. Mark bu yüzden ondan nefret ettiğini hissetti.
''Haydi.'' dedi birden. Saatinin yelkovanı o anda dokunmuştu kalın çizgiye. Çavuş düdüğünü tiz bir sesle öttürdü.
Mark bir elini siperin kenarına dayadı, fırlayıp çıktı. İleri doğru koşmaya başladı. Karşısındaki evlerden bir çatırtıdır koptu. Birden Mark artık hiç korkmadığını hissetti.
32. ayrımın sonu. Sayfa 281.